Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Kurtuluş Savaşı ruhu, biraz bundan bahsedeceğiz. Aslında Kurtuluş Savaşı kısa süren bir savaş değil, değil mi?
Değil tabii. 1919'un Mayıs'ında Yunanların İzmir asker çıkarmasıyla başlıyor ve 1923 yılında 23 Ekim'in 6'sında İstanbul'un boşaltılmasıyla sona eren 4,5 senelik bir savaş. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan aslında fiilen daha uzun sürmüştür. Ama cephe hadiseleri 2 yıl yaklaşık.
Sıcak.
Sıcak savaş 1921 ve 22 yıllarında devam etmiştir. Ondan önce çete savaşları var ama esas fiili savaş 21 ve 22'dir.
Aslında zor bir süreç. O süreçteki Osmanlı'ya baktığınızda böyle bir savaşı kaldırabilecek güçte midir? Bir önce onu soralım.
Şimdi efendim 1918 bu Osmanlı tarihinin, Türk tarihinin, İslam tarihinin en kötü felaketi senelerinden bir tanesi. Osmanlı Devleti manasızca sürüklendiği Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkmış. Bu mağlubiyet ağır bir mağlubiyet. Çünkü müttefikler savaşın uzamasının mesulü olarak Osmanlı Devleti'ni görmüşler. Ağır bir ceza kesmişler. Bu ağır cezanın içinde İstanbul'un işgali var. Başşehrin işgali bir memleket için büyük bir felakettir. İstanbul fiilen işgal edilmiş. Osmanlı topraklarının büyük bir kısmı elden çıkmış. Yani Arap toprakları dediğimiz bugünkü Arabistan, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak topraklarının tamamı Osmanlı'nın elinden çıkmış. Savaş başında zaten Mısır ve Kıbrıs elden çıkmış. Zaten az bir zaman önce Rumeli topraklarının büyük bir çoğunluğu elden çıkmış. Osmanlılara bir Anadolu, bugünkü Türkiye topraklarından daha ufak bir yer kalmış. Burada da bir takım işgal bölgeleri teşekkül ettirilmiş. İtalyan, Fransız ve İngiliz işgali. Arkasından bir de Rus işgali, bir de arkasından Yunan işgali var. Şimdi ortalık karışık. İstanbul işgal altında. Osmanlı hükümetinin nüfuzu ve hareket kabiliyeti mahdut. Osmanlı hükümeti fakat Anadolu kaynıyor. Anadolu'da halk, çünkü birer ikişer işgal edildikçe şehirler tepkiler, sıranın kendine geleceğini görüyor, bir reaksiyon gösteriyor. Bunun için her şehirde bila istisna bir mukavemet hareketi teşekkül etmiş. Bu mukavemet, yani direniş hareketi, oranın ileri gelenlerinin organize ettiği bir harekettir. İçinde oranın valisi, kaymakamı, hayır, sivil inisiyatiftir. Ama içinde memurlar da var. Memurlar ve yani çoğu vali, çok yerde vali var, kaymakam var veya işte oranın müdürü var, müftüsü var, kadısı var ama oranın ileri gelen esnafı, tüccarı da o işin içinde. Bir mukavemet hareketi. Bunlar kongreler topluyorlar. Her şehirde bir kongre var. Bizde sadece Sivas ve Erzurum kongresi biliniyor. Halbuki Alaşehir'den tutun Olta'ya kadar bütün Anadolu kasabalarında, istisnası çok azdır. Yani 100 tane kasaba varsa 90'ında bu kongreler toplanmıştır. Ne yapabiliriz? Hepsi demişler ki biz ferdi olarak mukavemet ederiz. Eli silah tutanlarla milis teşkil ederiz. Kafkasya'da ordumuz zaten duruyor.
Bu organize bir kongre midir yoksa?
Hayır.
Bir evde buluşup toplaşmak
hayır, gibi. Hayır, mesela o zaman hükümet konağında, belediyede, Türk Hoca ne varsa yani toplanılabilecek bir amme binasında toplanılıyor. Ciddi kararlar alınıyor. Üyeler seçiliyor. Yani sivil inisiyatif ama resmi bir hüviyeti var. Bu mukavemet hareketini organize etmek üzere İstanbul'dan buraya bir mümessil gönderilmesi lazım. Bu mümessilin İngilizler tarafından kabul edilmesi lazım. Çünkü işgal altındadır İstanbul. Bunun tek şartı var. İddiaçı olmayacak ve İngilizlere karşı husumet beslemeyecek. Çok az aday var böyle ve yüksek rütbeli olacak. Mustafa Kemal Paşa o sırada Suriye cephesi çökmüş, İstanbul'a gelmiş ve bir fiili vazifesi yok. Paşa rütbesindedir ve iddiaçı değildir ve üstelik Almanlara taraftar değildir. İngilizlere sıcak bakmaktadır. Onu kabul ederler ve Mustafa Kemal Paşa Anadolu mukavemetini teşkilatlandırmak, tek elde toplamak için Anadolu'ya geçer. Niçin tek elde toplayacak? Padişahın şöyle bir emeli var. Çok yakında barış anlaşması imzalanacak. Barış anlaşmasında ne kadar ilerideyseniz o kadar elinize koz oluyor. Padişah
gücünüz
şunu düşünüyor.
Artıyor.
Bakın
yani,
Anadolu kaynıyor. Eğer siz barış anlaşması yapmazsanız Anadolu ateş yumağına döner. Bir koz olarak kullanmak istiyor. Yani avantajlı hale çevirmek için. Anadolu hareketi, mukavemeti birleştiriliyor. Biliyorsunuz Sivas Kongresi toplanıyor. İngilizler tabii bu sefer bu hadisenin niçin tezgahlandığını anlıyorlar. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Padişah bir yandan bunu engellemeye çalışırım diye İngilizleri oyalıyor. Bir taraftan Anadolu hareketiyle müspet münasebetler kuruyor. Anadolu'ya yardım gönderiliyor ve en son biliyorsunuz Sivas'ta bir kongre toplanıyor. Bu kongre seçimlerin yenilenmesini kararını alıyor. Seçimler ne? Osmanlı parlamentosu 1918'de dağıtılmıştı. Şimdi yeni bir parlamento oluşması lazım. İşgal sebebiyle bir senedir seçimler yapılamıyor. bu seçimlerin yapılması için karar çıkıyor Sivas Kongresi'nde. Ve Sivas Kongresi bir heyet seçiyor. Heyeti temsiliye. Bugünkü Bakanlar Kurulu diyebiliriz. Bu heyeti temsiliyede Mustafa Kemaller, Rauf Beyler var. İstiklal Savaşı'nın ilk kahramanları. Ve bunlar Ankara'ya geliyorlar. Seçimler yapılıyor. Fakat meclis İstanbul'da toplanıyor. Aslında bu heyeti temsiliye seçimlere karşıydı. Hadisenin Anadolu'daki sivil inisiyatifle yönetilmesini istiyordu. Fakat halk bir kere parlamento toplanmasını istedi. Çünkü bir alışkanlık teşekkül etmişti. Buna kabul ettiler. Bu sefer İstanbul'da olmasın dediler. Fakat onu da kabul ettiremediler. Çünkü İstanbul Başşehir parlamentonun orada toplanması gayet tabii. Bunun üzerine Ankara'daki bu Kuvayi Milliye ileri gelenleri İstanbul'daki meclise Anadolu Hareketi taraftarlarının seçilmesini sağladılar. Bunun için İstanbul'da çok ciddi kulis yapıldı. Diğer adaylar seçime sokulmadı. Ve Ankara'nın desteklediği, Anadolu Hareketi'ni destekleyen adaylar 140 mebus meclise girdi. Bu meclis, hatta Mustafa Kemal Paşa da vardır ama gitmedi Mustafa Kemal Paşa. Bazıları da gidemediler işgal sebebiyle. Meclis toplandı. Bu meclisin aldığı karar Misak-ı Milli olarak bilinir. O da mevcut sınırlar içinde işgale karşı çıkmak ve müstakil bir devletin varlığını deklare etmektir. Bu karar alınır alınmaz İngilizler meclisi bastılar ve meclisi dağıttılar. Nasıl siz böyle bir karar alırsınız?
Biz size bunun için izin bunun için verdik demişlerdir.
Evet. Aslında Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki ismiyle arzusu da buydu. Misak-ı Milli'nin metnini o hazırlamış, Rauf Bey vasıtasıyla o göndermişti. Misak-ı Milli'nin kabul edildiği zaman İngilizlerin meclisi dağıtacağını biliyordu. Onun maksadı İstanbul'daki meclis dağıtılsın, meclis Ankara'da toplansın. Bu büyük bir stratejidir. Mustafa Kemal'in dehasını gösteren bir stratejidir. Böylece bu mebuslardan birkaçı tutuklanarak Malta'ya götürüldü ama diğerleri kaçarak Ankara'ya geldiler. Ankara'da bu hadise Mart'ta oldu. Ankara'da Nisan ayının 23'ünde meclis toplandı. Ankara meclisi toplandı. Bu meclise bir isim düşünüldü. Büyük Millet Meclisi diyelim dediler. Sonra başına bir de Türkiye eklendi Cumhuriyet'ten sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
Türkiye ilk defa o zaman mı kullanıldı?
Evet, ilk defa o zaman resmi evraklarda kullanıldı. Ondan önce resmi olarak kullanılmıyordu. Ecnebi vesikalarında var ama resmi olarak Türkiye'nin kullanılması bu mecliste olmuştur.
Bu bir yol ayrımı mıdır?
Evet, 23 Nisan bir yol ayrımıdır. Artık Ankara Hareketi'nin yönü belli olmuştur.
İstanbul'dan bağımsız.
İstanbul'dan bağımsız bir hareket. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa ilk konuşmasında padişaha bağlılıklarını arz etmiş, onun İstanbul'un ecnebi işgalden kurtulmasının en büyük arzusu olduğunu deklare etmiş ise de artık Ankara'nın İstanbul'a rağmen bir güç olabilmesi görülüyordu. Bu beyanlarla Anadolu'nun diğer vilayetleri de İstanbul'u değil Ankara'yı metbu tanımaya devam ettiler. Çünkü insanlar bakıyor Ankara'da bir meclis var. Hür toplanmış. İstanbul'da işgal var. O zaman biz Ankara'ya tabi olalım. Tabii bu vergilerin Ankara'ya gitmesi demektir. Ve Ankara'nın asker toplaması demektir. Buna tabii bir takım reaksiyonlar da oldu. İsyanlar var biliyorsunuz Anadolu'da ama 23 Nisan 1920 aslında inkılap tarihinde 29 Ekim 1923'ten çok daha mühim bir hadisedir.
Aynen onu sormaya hazırlanıyordum.
İnkılap tarihinde iki tarih çok mühimdir. 23 Nisan 1920 bir yol ayrımıdır. Sizin biraz evvel söylediğiniz gibi 1 Kasım 1922 ise bu yolun sona erdiği yani maksadına vardığı tarihtir saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması onlar mevcudu teyit etmekten öte bir formaliteden öte bir şey değildir.
Aslında Türkiye adının ilk defa kullanılmış olması, vergilerin artık Ankara'ya geliyor olması, özgür bir parlamento olarak kabul edilmesi ve Anadolu'ya hükmetmeye başlaması açısından evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belki de asıl ilanı orada görmek tabii. gerekir. Sonrasında ise savaş bittikten sonra ilan edilen bir...
Tabii. Tabii. Mesela İstanbul'un orduya bir gücü yok. Evet ordusu var, maiyeti var ama çok fazla gücü yok. Ordu komutanları Ankara'dan emir alıyorlar. Çünkü Ankara'da bir asker kahraman var. Sonra valiler artık İstanbul'dan tayin edilmiyor. İstanbul'un tayin ettiği valileri dövüp geri gönderiyorlar. Ankara vali tayin ediyor. Vergiler toplanıyor, asker toplanıyor ve bir düzenli ordu teşkil. Artık düzenli ordunun da teşkil edilmesi Ankara'nın artık merkez hükümet olduğunu gösteriyor. Ama Mustafa Kemal Paşa her zamanki diplomatik zekasıyla muhaliflerin de çok olduğunu düşünerek bu hadisenin adını koymaktan hep kaçınmıştır. Her zaman padişaha sadakat, İstanbul'a bağlılık hep ön planda olmuştur onun literatüründe,
peki,
sözlerinde.
Bir madem ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bahsediyoruz. Atatürk'ün kafasında 29 Ekim'de Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra başkenti İstanbul'a taşımak gibi bir fikir var mıydı?
Ben Atatürk'ün her zaman İstanbul'a dönmek istediğini düşünüyorum.
Başkent olarak.
Başşehir olarak. Fakat Lozan Anlaşması'nda İstanbul Milletler arası bir komisyona verilmiştir Boğazların idaresi. Böyle bir yerin başyer olması mümkün değil. Öyle bir yer başyeriniz ki Boğazlar sizin elinizde değil. Dolayısıyla emniyeti yok. Böyle bir yerin başyer olması zaten Lozan Anlaşması ile engellenmiştir. Yani Lozan İstanbul'un başyer olmasının önünü tıkamıştır. Bu birinci sebep. İkinci sebep, İstanbul halifelik ve padişahlık merkezi olarak gerek bürokratlarıyla, gerek medyasıyla, gazeteleriyle, gerek entelektüelleriyle hep Ankara Hareketi'nin karşısında olmuştur. Yani Ankara Hareketi'nin 22'den sonra aldığı rengi, öncüncüsü taraftardır. 22'den sonra aldığı renk, yani artık yarım müstakil hale gelmesi İstanbul'u ürkütmüş. İstanbul başyer olma hususiyetini kaybedeceğini anlamışçasına Ankara'ya karşı olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal İstanbul'a her zaman şüpheyle bakmıştır. Ve 1927 yılına kadar da emniyet mülahazalarıyla, yani bir suikastla karşılaşırım mülahazasıyla İstanbul'a gelmemiştir. 1927'de İstanbul'daki muhalif basın takrir-i sükun kanunuyla sindirildikten sonra ancak o zaman Atatürk İstanbul'a gelmiş. Biliyorsun İstanbul'dan bir de Ankara'ya hiç gitmemiştir. Resmi hadiseler, merasimler, karşılamalar dışında Atatürk 1927'den 38'e kadar 11 yıl hep İstanbul'da Dolmabahçe'de yaşamıştır. Yani bir aslında bir fiil başşehir yine 1927'de İstanbul olmuştur.
Ondan sonrasında da değişmesi için anlaşma şartları ile sebebiyle herhangi bir girişimde bulunulmamış. Evet. Ama gönlünde yatanın İstanbul olduğunu
çünkü İstanbul,
zaman zaman söyler.
İstanbul daha renkli bir şehirdir. Hatta Mustafa Kemal'e mal edilen bir söz vardır. Üç şeye pişmanım. Ankara'yı başşehir yaptığıma pişmanım. Çünkü Ankara sönük bir şehir. Yani Mustafa Kemal yaşamayı seven, eğlenmeyi seven bir insan. İstanbul bunun için ideal cemiyet adamıdır. Evet. Ama Ankara böyle bir yer değil. İkincisi evlenmek ve üçüncüsü Cavit Bey'i astırmak diye söylerler. Bu rivayet ama makuldür. Yani şeye uyuyor. Atatürk'ün konseptine uymaktadır. Hı hı. Böyle bir şey var. İstanbul'u sevdiği, istediği, oraya dönmeyi arzu ettiğine dair biri var. Ama dediğim gibi yani Lozan Anlaşması bu imkanı ortadan kaldırmıştır.
Peki gelelim 23 Nisan'ın çocuklara hediye edilmesine. O konuda nasıl bir altyapı var? Yani çocukları çok sevdiği için ya da bir kuruluşu, bir ağacı, bir kökü onlara emanet etmek istediği için mi? Yoksa sadece...
Şimdi tabii duygusal çeşitli şeyler söylenebilir. Bunu bilmek de mümkün değil bir insanın duygularının ne olduğunu. Fakat Mustafa Kemal'in kurduğu devlet bir totaliter devlettir. Yani bir partinin hakimiyetinin olduğu devlettir. Bunu biz, bu zaten 1920'lerde 30'larda Avrupa'da moda olan bir sistemdir. Aynısını İtalya'da, Almanya'da, Balkan devletlerinin hemen hepsinde görüyoruz. Parti idaresi, bir parti var. Bu parti memleketi idare ediyor. Bu partinin ciddi bir ideolojik altyapısı vardır. Yani İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet Halk Fırkası'na kadar bu fırkaların bir ideolojik altyapısı vardı. Bunlar ideoloji partileridir. İkincisi, ideolojik partilerin kadınlar kolu olur, gençlik kolu olur, çocuklar kolu olur. Bu ideolojik partilerin halk evleri olur. Orada bir takım bilinçlendirme faaliyetleri yapılır. Bunların tiyatro eserleri vardır, kitaplar neşrederler, gazeteler neşrederler, konferanslar tertiplerler. Yani tek parti, ki Atatürk'ün halkçılık ilkesinin şeyi de budur, manası da budur. Tek partiyi bütün halka nüfuz ettirmek, yani bütün halka o partiyi nüfuz ettirerek insanların idareye katılımını parti içinde sağlamak.
Peki bir sorun var şimdi.
Onun için cemiyetler kapatılmıştır mesela. Bütün cemiyetler, masonluk dahil, tekkeler kapatıldığı gibi masonluk da kapatılmıştır ki Halk Partisi'nin pek çok ileri gelenlerinin mason olduğunu biliyoruz. Buna rağmen kapatılmıştır. Çünkü artık yeni Türkiye'de cemiyetlere yer yoktur. Tek bir cemiyet vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi. İnsanlar politik faaliyetlerini bu parti içinde yapacaklardır.
Peki şimdi Atatürk'ün ruhuna bakalım.
Evet.
Atatürk'ün Cumhuriyeti kuruncaya kadarki duruşuna bakalım. Aslında bir muhalif.
Evet.
Sisteme, belki padişaha, hani başta olmasa da sonra muhalif. İttihat Terakki içinde iken bile ona muhalif. Peki bu kadar muhalefette olan bir insanın ben... tek partiyi empoze etmesin çok sağ, yani şöyle söyleyeyim, tabii ki bizim eleştirmek gibi belki çok bilgiye sahip olmadığımız için benim şahsen söyleyeyim olmaz ama anlamaya çalışıyorum sadece ruhunu. Yani böyle bir insanın tek bir partiyle olmayacağını en çok kendisinin hissetmesi gerekmez miydi?
Ama şimdi şöyle bir şey var. Birincisi, muhaliflik ona çok tecrübe kazandırmıştır. Yani muhalif olduğu zaman muhaliflerin nasıl kazandığını kendisi göstermektedir. O halde muhaliflere izin vermekte bu iktidarı kaybetmek için bir yol açmak demektir. Atatürk kendisinin doğru olduğuna inanan bir insan. İdeologtur kendisi ve komitacılıktan gelmedir. Komitacılık demek İttihat ve Terakki'nin birçokları komitacıdır. Benim inandığım doğrular var. Bunlar zamanın Fransız ihtilalcileri, düşünürlerinden, şairlerinden tesir görmüş insanlardır.
Öyle olmasa zaten İttihat ve Terakki evet. içinde yükselmesi de mümkün olmazdı.
Yani, İttihat ve Terakki'ye muhalif olmasının sebebi iki türlüdür. Hatta bir tanedir. Enver Paşa ile olan rekabet. Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'in aleyhine olarak güçlenmesi Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'ye muhalif kılmıştır. Hatta önce İttihat ve Terakki'nin politikası olan Alman taraftarlığını bırakmış İngiliz taraftarlığını ki çok isabetli bir seçimdir. Yani bu onun ne kadar zeki olduğunu gösteriyor. Yani Almanlar kaybedecek.
Mecburen olabilir mi?
Olabilir tabii. Mecburen de olabilir yani, ama yanlış atı oynamamış. Yani İngilizlere doğru bir attır. Yani güçlü, istikbalin güçlü devleti odur. Orada büyük bir isabet. Enver Paşa hayalperestti.
İşte o Almanların yanında olduğu için aslında.
Doğru tamam onun görünen o ama. Evet onda haklısınız ama neticede bu tercih doğru bir tercihtir. Karşı taraftaki tercih doğru bir tercihtir. Yani Almanlara taraftar olmaya devam ederek Enver Paşa'ya da rakip olabilirdi. Almanlar belki beni tercih ederler diyebilirdi. Öyle olmamıştır. Bu var. Bu muhalefeti sonunda biliyorsunuz onu çok güçlendirmiş. Enver Paşa muhalefetiyle Anadolu'ya gönderilmiştir. Eğer Mustafa Kemal Enver Paşa'ya muhalif olmasaydı, İttihat ve Terakki'de kalsaydı, Malta sürgünlerindendi. Belki hayatını kaybetmeyip dönse, Göztepe'de bir köşkte oturur ve hatıralarını yazardı. Ama Enver Paşa muhalefeti onu güçlendirdi ve tek adam yaptı. Muhalif olmanın ne kadar mühim olduğunu bildiği için kendisi tecrübeyle muhalifleri pek yanında tutmamıştır. Hatta en yakın arkadaşlarından. Yunan Harbi'ni kazanan kahramanlardan Rauf Bey, Fethi Bey. Ki Fethi Bey Mustafa Kemal'in en sevdiği arkadaşıdır. Hatta Fethi Bey Mustafa Kemal'in siyasi kariyeri için kendi kariyerini feda edecek kadar Mustafa Kemal'i seven bir adamdı. Çocukluk arkadaşıdır. Refet Bey, Cafer Tayyar Bey gibi o zamanın Kazım Karabekir gibi kuvvetli ricalini biliyorsunuz. Güçlü oldukları için kendisine rakip olabilirdi tasfiye etmiş. İsmet İnönü gibi, Fevzi Çakmak gibi daha ikinci sınıf insanları yani ikinci sınıf derken emir almaya müsait, muhalif olamayacak insanları
komuta zincirinden çıkmayacak.
Yanında tutmuştur. Böyle bir şeysi var. Yani muhalefeti biliyor. İkincisi tabii Atatürk'ün fikir yapısıyla alakalıdır. Komitacılıktan geliyor Atatürk. Mustafa Kemal Paşa diyelim. O zamanki ismiydi. Daha soyadı kanunu yok. Komitacılar biz bir ideolojiye sahibiz. Bu ideoloji bütün dünyayı düzeltmeye talip bir ideolojidir. Benim inandığım doğrudur. Buna muhalif her şey yanlıştır. Ben insanları bu ideolojiye inandırmak için icabında hayatımı veririm. İcabında onların da hayatını alırım. Bu şekilde özetlenecek olan komitacılık fikri Atatürk'te vardır. Ölene kadardı bu komitacılık onda devam etmiştir. Değişmemiştir yok.
Kısa bir araya gidelim ardından tekrar buradayız. Doktor Ekrem burada ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün ikinci bir konumuz var. Aslında bu konu yani belki bir karakter tahlili anlamında uzun uzun konuşulacak bir konu. Önümüzdeki günlerde daha fazla vakit ayırabiliriz ama güncel olması sebebiyle biraz 1915 yılına dönelim. Siz biraz önce 1918 yılı Türkiye için, Türk tarihi için, Osmanlı için inanılmaz kötü bir yıldır dediniz. 1915'inde ondan arda kalır yanı
tabii
yok gibi.
Şimdi bu 1914-18 Birinci Dünya Savaşı. Bu Türk tarihinin, İslam tarihinin, dünya tarihinin en kötü hadiselerinden birisi. Bu çok iyi bilin. Mesela ben hep merak ederdim. Neden bu kadar İkinci Dünya Savaşı filmi var? Birinci Dünya Savaşı filmi yok. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda bir Naziler var, toplama kampları falan var. Egzantrik şeyler var. Halbuki Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı'ndan çok daha mühimdir neticeleri itibariyle. Dünyanın sosyal yapısını, siyasi yapısını, ekonomik yapısını, insan profilini değiştirmiştir. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi Birinci Dünya Savaşı'dır.
Orada bitmeyen ya da yanlış çizilen
evet,
harita.
Çok mühim bir devredir 1914-18 ve bütün dünyada buna Ermeniler de dahil, Araplar da dahil, Yahudiler de dahil. Herkesin hayatında çok mühim ama ekseri acı neticeler doğurmuş bir yıl. 1914 bizim Birinci Cihan Harbi'ne girdiğimiz tarih. Harp başlamış, bir müddet sonra biz girdik. Zamanın Alman taraftarı hükümet tarafından, hatta çok kişinin de haberi olmadan, demokratik bir şekilde de karar alınmadan harbe girilmiştir. Bunu zaten biliyoruz. O zaman bir İttihat ve Terakki diktatoryası var. Harbe girmek yanlıştır. Çünkü Almanların bu harbi kazanmasının mümkün olmadığı, stratejistler tarafından söylenmektedir. Çünkü o zamanki güç denizlere hakimiyettir. Bu hakimiyet ise İngilizlerde vardır. Kalabalık bir orduda, Ruslarda vardır. Almanların bunların karşısında durması mümkün değil. Zaten çok az bir zaman sonra Marne mağlubiyetiyle Almanların yenileceği ortaya çıkmıştı. Buna rağmen Osmanlılar coşku içinde bu savaşa girmişler. Kaybettikleri toprakları tekrar ele geçirme hayaliyle yaşamışlardır. Tabii bu arada Ruslarla harbe girmek de mevzubahis. Şimdi İngilizlerle harbe girmek ne kadar yanlışsa Ruslarla harbe girmek de o kadar yanlış. Çünkü biz Ruslarla 200 yıl içinde 150 yıl, evet 200 yıl içinde yaklaşık, yani o zaman için söylüyorum, 7 harp yaptık. Bu harbin 2 tanesini kazandık. Biri bir Prut harbidir. Baltacı Mehmet Paşa zamanında, ki o da çok zor kazanılmış bir harp. İkincisi de Fransa'nın, İngiltere'nin ve İtalya'nın bize yardım ettiği Kırım Harbi. Bunun dışında Ruslarla yaptığımız bütün harpleri, ki 4 harp kalıyor, hep yenildik. Hepsinde çok büyük mağlubiyetler oldu. En son 93 harbi var. Yani bizim 1914'te Ruslarla harbe girmememiz lazımdı. Girdik. Almanların bize yardım edeceğini, Rusları alt edeceğimizi zannediyorduk. Hatta Enver Paşa'nın emeli oradan Kafkasya'yı aşıp, Hazar Denizi'ni aşıp oradaki Türkleri de ayaklandırarak, oradan Hindistan'a inmek, Hindistan Müslümanlarını ayaklandırarak dünyada İngiliz, Rus ve Fransız emperyalizmini yıkmaktı. Bu çok romantik, çok ütopik bir hayaldi. Ne kadar tatlı olursa olsun böyle. Şimdi bu Birinci Cihan Harbi çok kimseye ağır faturaların kesilmesine sebebiyet verdi. 1918'de bu fatura Türklere kesildi. 1916'da Araplara kesildi. Arap isyanı oldu. Arap memleketleri hem Osmanlı Devleti'nden ayrıldı, hem daha sonra İngiliz işgaline uğradı. 1915 ise Ermenilerin felaket asrıdır. Felaket yılıdır. Şimdi Ermeni meselesi daha eski bir hadise. 1914'te başlamıyor. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı biz yenilince Ruslar her zaman Doğu Anadolu'da bir otonom Ermeni bölgesi istediler. Çünkü Ermeniler her ne kadar kendi mezheplerinden değilse bile doğulu bir topluluk. Onlar vasıtasıyla, biz onları kontrol vasıtasıyla, onları himaye vasıtasıyla Doğu Anadolu'ya, ardından Antalya, Kilikya havalisinden, Adana, Kilikya havalisinden Akdeniz'e inme imkanı buluruz diye umuyorlardı. Böyle bir emelleri vardı Rusların. Öteden beri var bu emel, herkes tarafından biliniyor. 93 Harbi neticesinde imzalanan Berlin Anlaşması'na dediler ki Doğu Anadolu'da bir 6 vilayette otonom Ermenistan kurulacak. Tabii Ermenilerin sayısı o zaman sayıca azdı. Osmanlı ülkesinde çoklar ama 1.200.000 her vilayette çoğunluk değiller. Çoğunluklar ama ekseriyet değiller. Yarıdan fazla değiller Türklere göre, Müslümanlara göre. Sultan Hamit bu politikayı hep savsakladı. Bu anlaşmanın maddesini tatbik etmedi. İngilizlere arkasını verdi. Rusları hoş tuttu. Oradaki Ermeni olmayan unsurları güçlendirdi. Orada milisler kurdu, Hamidiye alayları diyoruz. Ermenilerle, içteki Ermenilerle de iyi geçinerek bu hadisenin tatbike konulmasını engelledi.
Yani bir çeşit üzerine örtebileceğini, suyu yatıştırabileceğini düşündü.
Ama tabii hep böyle gitmiyor. Yüzyılın sonuna doğru Doğu Anadolu'daki Kürtlerle Ermeniler arasında bir takım ihtilaflar ortaya çıktı. Bu ihtilaflar eskidir. Orada daha önce Kürtler hakimdi. Fakat Osmanlı Devleti Sultan Mahmut'tan beri merkezileşti. Kürtlerin oradaki gücü azaldı. Kürt beylerini kastediyorum, da aşiretlerin. Ermeniler ekonomik olarak güçlenince Doğu Anadolu'ya da hakim oldular. Bu ise Kürtlerin hoşuna gitmedi. Kürtlerle Ermeniler devamlı doğuda çatışan iki topluluk haline geldi. Ermenilerin silahları yok, Kürtlerin silahları var. Bu Ermenilerin biraz daha fazla incinmesine sebebiyet verdi.
İncinmek derken yani ciddi anlamda temas
öldürülmek, kaçırılmak, evlerinin, köylerinin yakılması, yağma edilmesi gibi. Arkasından Ermeniler de dediler ki biz silahlanalım. Ama bunun teşkilatlı olması lazım.
Parantez açacağım. Bu dönemde bir müdahale yok mu?
Hayır, müdahale yok. 1895'ten bahsediyorum. Tamam, müdahale anlamda olacak şimdi.
Yok, şu anlamda bir müdahale. Yani Osmanlı'nın sözlü ya da oradaki yerel yönetim ya da işte vali aracılığıyla bu husumete bir
çözmeye çalışıyor ama tabii bu kolay bir şey değil. Bunlar lokal hadiseler. Bu hadiselerin her zaman adını koymak mümkün değil. Yani denge siyaseti hep Osmanlı Devleti'nin. Güçsüz çünkü. Bir yandan Kürtleri, bir yandan Ermenileri dengeleyen bir sistem. Ermenileri koruyan ama Kürtleri de haddini bildirmeyen o zaman bir sistem var burada. Yani, yanlış yapan kimse bir kere cezasını görmüyor ama sindiriliyor. Karşı taraf da korunuyor. Halbuki bir ceza görülmesi lazım. Bir tedbir, bunu yapamıyor. Gücü yetmiyor buna çünkü. Çünkü Doğu Anadolu her zaman Rus şeyindedir. Rusların işgal mıntıkasıdır. Buradaki Kürtleri küstürmek istemiyor, sizin anlayacağınız. Çünkü yarın bir gün burada bir muhtemel Rus işgali olursa yerli halktan Ruslarla çarpışacak olan kimler? Doğu Anadolu Kürtleri. Evet. Nitekim Hamidi alayla bunun için kurulmuştur. Tabii her Kürtler böyle değil. Bazı aşiretlerle Ermenilerin problemi var. Yani bu da böyle anlamak lazım. Her Ermeninin de zaten problemi yok. Bir de böyle bir genelleme bizde çok yaygındır. Böyle bir şey yok tabii ki. Sadık Ermeniler olmayanlar var. Şimdi Ermeniler o zamana kadar Osmanlı vatandaşıdır, milleti sadıkadır. Bir problem yok. Kültür olarak da Osmanlılara çok yakın. Ama Rusya bu Kürt-Ermeni problemi Doğu Anadolu'da olunca Ermenileri, gençlerini, entelektüellerini Hınçak ve Taşnak adında iki sağcı ve solcu fırkada örgütlüyor. Ve bunlara silah veriyor. Entelektüel destekte bulunuyor. Milis kuvveti kurmaları lazım. Hayat memat meselesi diyor. Çünkü Ermeni silahları toplanmıştır. Hayat memat meselesi. Ermenilerde canımızı kurtaralım. Aynı şey çünkü Arnavutluk'ta da oldu daha önce biliyoruz. Arnavutluk'ta da 1913'te silahları topladı devlet. Ayaklanırlar Arnavutlar diye. Ama bu sefer Sırplar var. Evet. Sırplara karşı Arnavutların
silahsız kaldılar.
Arnavutlar silahlarını vermek istemediler ve devlete ayaklandılar. Yani devlet onlar ayaklanmasın diye toplarken Arnavutlar Sırplara karşı savunmasız kalacağız diye ayaklandı. Böyle bir tecrübe ama daha sonra bu tabii tecrübe. Ruslar böylece Ermeniler arasında hulul ettiler. Tamamının değil ama çoğunun arasında hulul ettiler. Artık Ermeniler doğuda bize bir otonom verilsin. Bizim idarede söz hakkımız olsun. Dolayısıyla hem söz hakkımız olsun hem Kürtlere karşı elimiz sağlam olsun hem devlete karşı elimiz güçlü olsun arayışına girdiler. Bunlar tabii kendilerince haklı olan ama hükümet tarafından endişeyle takip edilen bir gelişmedir. Bu arada lokal çatışmalardan doğan bir takım hadiseler oldu. Zeytun hadiseleri. 1895'te bir ayaklanma oldu Zeytun'da, Maraş'ta. Orada Ermeni sayısı çoktur. Ve bu ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı. Yani çok sayıda hadiseyle alakası olmayan Ermeniler, olan ve olmayan Ermeniler öldürüldü. 1908'de meşrutiyet ilan edildi. Bomba hadisesi var biliyorsunuz Ermenilerin. Hı. İstanbul'da Osmanlı Bankası baskını var. Bunlar o Ermeni tetikçilerin hükümeti bu otonomiye sevk eden faaliyetleridir. Ama tabii yine bütün Ermenilere teşmil edilemez. Çok Ermeni bunlar haberi bile yoktur. Hatta tasvip etmeyen de çoktur. 1908'den sonra da Ermeniler isyan ettiler. Biz dediler meşrutiyet geldi. Bir takım haklar verilecekti. Bu haklar verilmedi. Adana'da yine kan gövdeyi götürdü. Çok sayıda Ermeni öldürüldü. Ve böylece artık Ermenilerin Osmanlı hükümetine karşı muarız bir kitle konumuna getirilmiş oldu. 1914 senesinde Ermeniler askere alınmak istendi. Fakat Ermeniler askere cepheye gönderilmiyor, toplama kamplarına alınıyordu. Ermeni gençleri. Çalışma kamplarına.
Yani ne orada yapıyorlar?
Taş kırıyorlar, yol yapıyorlar. Askere götürülmüyorlar. Çünkü ne olur ne olmaz.
Ya sadece kontrol altında tutmak için
tabii orada tifüsten, açlıktan çok sayıda Ermeni'nin öldüğü haberleri geliyordu. Bunun üzerine Maraş'ta, gene Zeytun'da, Süleymanlı şimdiki ismi, bir isyan çıktı. 500 kadar genç dağa çıktılar biz askere gitmeyeceğiz diye. Orada bir manastır var. Bunun üzerine Suriye valisi Cemal Paşa'nın askerleri orayı yürüdüler. Kan gövdeyi götürdü. Epey bir Ermeni öldü. Askerlerden de ölenler oldu. Ve bu Ermeniler yakalandılar ve toplama kampına götürülen kaçak askerler. Bu hadisede daha çok sıcakken benzeri Van'da yaşandı. Van'da isyan çıktı. Ermeni isyanı çıktı. Tam o sırada şimdi geriye dönelim. 1914'te Sarıkamış faciası oldu. Herkes biliyor. Askerler donarak orada öldüler. Fakat bu haberin İstanbul'a gelmesi yasaklandı. İstanbul'da bir zafer alayı düzenlendi. Yani Sarıkamış'ta Rusları yendik, askerlerimiz zafer kazandı diye. Fakat asker kaçakları ve yabancı basın vasıtasıyla bunun böyle olmadığı, orada binlerce gencin donarak öldüğü öğrenilince İstanbul galeyana geldi. Bu arada İstanbul gazetelerinde Ermeniler Ruslarla ittifak yaptığı haberi yayılınca hemen İstanbul hükümeti aradığı fırsatı buldu ve İstanbul'da ileri gelen Ermenilerden, bunların içinde yazarlar var, romancılar var, milletvekilleri var, tüccarlar var ama ekserisi entelektüel 235 kişiyi bir sabah bir gece evlerinden alıp Anadolu işlerini sürdüler. Çankırı ve Ayaş'a, Çankırı İç Anadolu'ya. Bunların çoğu yolda ve gittikleri yerde yerli halk ve hükümet çeteleri tarafından öldürüldüler. Çok azı geri dönebildi. 24 Nisan 1915'tir bu hadise. İşte bu hadiseyi bütün dünya Ermenileri Türkiye'de Ermenilere kötü muamelenin başlangıcı olarak kutlamaktadırlar. Ve anmaktadırlar. Kutlanmaz da anmaktadır. 24 Nisan'ın şeysi budur. 24 Nisan 1915. Bir ay içinde Ruslar Van'ı işgal ettiler. Bunun üzerine sevk ve iskan kanunu çıkarıldı. 27 Mayıs 1915'te bu sevk ve iskan kanunuyla Anadolu'nun her yerinde kadın erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç, sakat ihtiyar demeden bütün Ermenilerin Suriye çöllerine göçürülmesi emredildi.
Zaten burada başlıyor. Evet. Film burada kopuyor.
Evet. Buna tehcir adı veriyor. Evet. Tehcir, hicret ettirme demek.
Zorunlu.
O zaman Osmanlı ülkesinde 1 milyon 200 bin Ermeni olduğu tahmin ediliyor. Bu Ermenilerin 950 bin kadarı sürgüne tabi tutuldu. Diğer Ermenilerden bir kısmı memurdu, bir kısmı askerdi, bir kısmı Katolik ve Protestandı, bir kısmı da İttihat ve Terakki fırkasında idi. Bunlar sürgünden muaf tutuldular. Bunun dışında kalan Ermeniler Kütahya'dan tutun, Balıkesir'den tutun Kars'a kadar hepsi en yakın istasyonlara getirildi. Trenlere bindirildi, vagonlara. Tren olmayanlar yaya olarak güneye, Suriye çöllerine göçürüldü. Bunların ellerinde ancak taşıyabilecekleri kadar mal almasına izin verildi. Bu malların da çoğu zaten yolda eşkıyalar tarafından ellerinden alındı. Soğuk, açlık, tifo, kolera, tifüs gibi hastalıklar, dermansızlık ve çetelerin baskınları. Bunların içinde Kürt çeteleri var, Türk çeteleri var, Çerkez çeteleri var. Bu kafilenin yarısı yollarda öldü. Yani 950 bin kişinin 500'e yakın, 470 küsur bini yollarda öldüler. Bir başka hadise de var. Bunların mallarına el kondu. Bıraktıkları malları maliyeye devredildi. Maliye bunları ucuz fiyata o zamanki İttihat ve Terakki ricaline sattılar. Şimdi bunların bir kısmında ölenlerin çocukları yetimhanelere götürüldü. Yollarda ölenlerin. Bazısı zaten öldürülmeden çocukları alıp yetimhanelere verildi. Bir kısmı da bunu görmüşçesine ayrılmadan önce çocuklarını komşuları olan Müslüman ailelere sizin hizmetçiniz olsun, dönersek alırız, dönmezsek burada kalsın diye bıraktılar. Böylece resmi kayıtlara göre 10 bin, Ermenilerin iddiasına göre 50 bin Ermeni çocuğu Türk toplumu içinde Türkleştirildi.
Eridiler.
Yani her kasabada ben yaptığım araç 4-5 tane böyle Ermeni çocuğunun müftü, o zamanki kaymakam, ileri gelen alıp Müslüman çocuğu olarak yetiştirildiğine şahit oldum. Şimdi Suriye'ye gittiler bu
gidebilenler.
Fakat kanunda bir madde var. Bulundukları, gidecekleri yerde Suriye'de köy ve kasabalarda nüfusun %5'ini geçmemeleri lazım. Suriye nüfusu çok düşük o zaman. 500 bin bile değil, tamamı Suriye'nin. Bu sadece değeriz. Ne yapacaklar? Bu sefer bunlardan yerleştirebildiklerini yerleştirdiler. Tabii hükümet emirler verdi. Yani Ermenileri ezmeyin, onlara iyilik yapın. Ölenlere mezar kazılmasına izin verin gibi. Ama bu mümkün olmadı. Toplama kamplarına toplandılar Suriye'de. Yani büyük kamplar yapıldı. Tabii burada da açlıktan, hastalıktan çoğu vefat etti. Ve bu kanayan bir yara halini aldı. Lozan Anlaşması'nda bir anlaşma yapıldı. Dendi ki bu Ermeni... Sonra 1919'da, iddiaçlar düşünce İstanbul'da bir muhakeme yapıldı. İddiaçlar düştükten sonra. Ermeni hadisesinden mesul olanlar ceza aldılar. Burası çok mühim. Yani hadisenin adli dosyası kapandı. Yani Osmanlı hükümeti Ermenilere kötülük yapan 3 tane vali asıldı. Adli dosya
yani
kapandı.
Aslında burada bir yanlışlık yapıldığını kabul etti, yargılama yaptı, cezayı verdi ve uyguladı.
Fakat Ankara hükümeti 1919'da İstanbul hükümetinin yaptığı bütün icatları geçersiz saydığı için bu mahkemelerde geçersiz sayıyor. Bu da enteresan.
Şu anda elimizde öyle bir şey olsa belki.
1920 Lozan Anlaşması'yla da dendi ki Ermenilerden dönmek isteyenler dönsün, bir yıl içinde kayıplarını telafi etsinler. O bir yıl içinde çok az Ermeni döndü ve böyle bir talepte bulunan da olmadı veya cesaret eden olmadı. Ve bu hadisenin maddi tazminat ve toprak talebi meselesi de böylece kapanmış oldu.
Haftaya bu konuyu İnşallah. Detaylandıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Bizim Evler İpek Yolu'nu sundu.